Ayrım 4. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sayfa 39. 5 garip seri katildiler. İyiler ve kötüler vardı, fahişeler kötüydü. Öldürmek kolaydı da temizlemesi zordu. John Gerard Schaefer. 4 Amerikalı ile 1 Rus sadece acı verip acı duymadılar. Zevkin doruğuna ulaşmak için havasız bırakmayı ve havasız kalmayı tercih ettiler. Otoerotik asfiksinin sadomazoşizmle yorulduğu birer seri katildiler. Genelde seri katillerin hedefi kadınlardır. Onlar biraz farklıydı. Erkekleri tercih ettiler. Hatta biri sadece erkekleri. Eşcinseller acı çektirirken acı çekmeyi de ihmal etmez. Onlar da viktimolojinin bu iyi bilinen kuralını çiğnemedi. Eşcinseldiler, yanı sıra iyi birer sadomazoşist. Seri katiller genelde kurbanlarının boğazına sarılır ama sadece yarı kadarı onları boğarak öldürür. Halbuki onlar çıplak elleri arasındaki bir zavallının yuvalarından fırlayan gözlerini, çırpınışları görmenin, kocaman açılmış ağızlarından bir türlü çıkamayan haykırışları, hırlamaları duymanın peşindeydi ve bu yüzden hep boğarak can aldılar. Çünkü cinsel uyarı sadece boğarak mümkündü, orgazmda. Kimi zaman boğacak birini bulamadılar, birini boğmayı hayal ettiler ve işte o zaman kendi boğazlarına sarıldılar. Birbirine 180 derece tersmiş gibi görünen bu iki parafilinin, yani otoerotik asfiksi ile cinsel sadizmin aynı kişide yan yana varlığı neredeyse 100 yıldır ilgi çekiyor. Örneğin ünlü Avusturyalı nörolog ve psikanalizin babası Sigmund Freud, daha 1905'te kaleme aldığı makalelerinde cinsel doyuma ulaşabilmek için karşısındakinin dövme, ezme, bağlama, ısırma, yakma, kamçılama gibi kendisine acı veren eylemlerine ihtiyacı olan mazoşistlerin sıklıkla karşısındakilere de acı veren birer sadist olduklarını kaydetmişti. İngiliz hekim ve seksolog Havelock Ellis de 1927 tarihli Cinselliğin Psikolojisi Üzerine Denemeler adlı eserinde psikiyatr Dr. Richard von Kraft ebinden bu yana belgelenen sadist ve mazoşistleri değerlendirmiş ve bu iki cinsel farklılığın birlikte görülme sıklığına dikkat çekmişti. Aslında mazoşizm kişinin kendisini cinsel obje olarak görmeye başlaması üzerine yine kendisine yönelttiği sadizmden başka bir şey değildir. Kısacası bir sadist aynı zamanda az ya da çok bir mazoşist ve bir mazoşist az ya da çok sadisttir ve kimi zaman biri kimi zaman diğerini üstlenir. Halbuki az sonra okuyacağınız örneklerdeki seri katiller, sadizm ve mazoşizmi aynı zaman diliminde, hatta kendi üzerlerinde deneyerek sıradan katillerden farklılaşıyor. Bir yandan kendi boğazlarını sıkarak acı çeken birer mazoşistken, diğer yandan bu acıyı vererek zevk alan birer sadistler, gırtlağına yapışacak bir kurban bulamadıklarında otoerotik asfiksiye başvurmaları hep bu yüzden. Üstün zekalı seri katil Harvey Glatman. 1927'de New York'ta doğan Harvey Glatman'ın garip davranışları henüz çok küçükken başladı. Bir sevinir, hemen ardından hüzünlenir, yalnız kalmayı sever, kızgınlığını derin bir sessizlikle tamamlar, nedensiz gülmek gibi yakınlarının anlam veremediği tavırları olurdu. Fazla dikkatli olduğu söylenemese de dersleri iyiydi, hatta bazılarında çok iyi. Komşulara göre pek utangaçtı. Ön dişleri dışarıya fırlamış, kulakları kocaman olmasa, çocuklar da bu yüzden onunla dalga geçmeseler, hayat küçük Harvey için daha keyifli olurdu kuşkusuz. Ama IQ'su 130'du. Bu da onu entelektüel olarak üstün yetenekli, aşırı zeki insanların arasına sokuyordu. Geriye yaslanıp penisine ip bağladığını, diğer ucunu bir çekmeceye tutturduğunu annesi gördüğünde henüz 3 ya da 4 yaşındaydı. 7-8 yıl sonra bir banyo çıkışı ensesindeki kızarıklığı fark eden yine oydu. Boynuna doladığı ipi musluğa tutturmuş, geriye yaslanarak boğazını sıkmıştı. Doğrusu bundan çok keyif aldım diye anlatmıştı annesine. Kadıncağız çocuğu toparladığı gibi aile doktoruna götürdü. Merak etmeyin dedi adam, büyüdükçe geçer. Aslında hiçbir şeyin geçeceği yoktu. Kendini tatmin ederken yakalayan babası, yapma aklını oynatırsın diye korkuturdu. Harvey, 18 Eylül 1959 günü San Quentin Eyalet Cezaevinin gaz odasına girinceye dek babasını affetmedi. Evlere girip küçük hırsızlıklar yaparak başlamıştı suç kariyerine. Daha sonra kadınları evlerine kadar izlemiş, gizlice içeri girmiş, etkisiz hale getirdikten sonra ağızlarına eline ne geçirdiyse tıkmış, onları yatak odalarında el ve ayaklarından bağlamış, kısmen soyduktan sonra karşılarında kendini tatmin etmişti. Elindeki tabancanın oyuncak olduğunu hiçbiri anlamadı. İlk kez tutuklandığında 17 yaşındaydı. Cebinde malum tabancası ile uzunca bir ip parçası buldular. Duruşma gününe dek serbest bırakmaları hiç de akılcı olmadı. Bu arada bir kadını kaçırmaya ve cinsel tacizde bulunmaya kalktı. Tabii tekrar tutuklandı. Bir yıl yattıktan sonra bıraktığı yerden devam etti. Bu kez oyuncak tabancasıyla bir çifti kaçırmaya kalktı. Adam kurtulup kaçtı, Glackman kadını bıçakladı. Yeniden tutuklandı, yargılandı ve cezaevine döndü. Şizofrenik tipte psikopatik kişilik ve sapkın cinsel dürtüler tanısı koydular. Bundan 40-50 yıl önce şizofreni bugünden çok daha geniş kapsamlı bir kavramdı. 2 yıl geçmeden iyi halden tahliye oldu. Los Angeles'a taşındığında artık 29 yaşına gelmişti. Cinsel dürtüleri farklılaşmış, daha sonra pek çok seri katilin davranacağı gibi eylemlerini unutmamak için fotoğraflamaya başlamıştı. 1958 yılıydı. Los Angeles'tan yola çıkmış, Santa Ana Karayolu üzerinde çöle doğru yol almaktaydı. Yan koltukta oturan genç kadın mutluydu. Güneş batıp hava karardığında, gökyüzünde mehtap ve yıldızlar parladığında uygun bir yere park edecekler, yol kenarında soyunacak, değişik pozlar verecek, adamın çekeceği fotoğraflar ünlü bir polisiye yazarının bir dedektif dergisinde yayınlanacak öyküsünü süsleyecekti. Kim bilir, Hollywood oyunculuğunun yolu belki de bu fotoğraflardan geçecekti. Aracı kullanan ve kendisini fotoğrafçı diye tanıtan erkeğin cebinde bir silah, yanı sıra uzunca bir ip, aklında şeytani bir plan bulunduğunu, kendisinden önce 3 kadını daha aynı şekilde kandırdığını, akıl almaz işkenceler yaparak tarifsiz acılar içinde dünyalarını değiştirdiğini nereden bilecekti? Birkaç ay sonra bir polis memuru Glattman'ı Los Angeles'ın bir arka sokağında kadının biriyle boğuşurken gördü. Bu olay Harvey Glattman'ın sonunu getirdi. 18 Eylül 1959'da son nefesini verirken ağzından "Olması gereken de zaten buydu" cümlesi döküldü. Harvey Glattman'ın bu kadınları neden öldürdüğü hiçbir zaman anlaşılamadı. Ancak şu var ki bütün mesele birini öldürme, tecavüz etme ya da işkencenin verdiği tatminden ziyade cebinden eksik etmediği ip parçasıydı. Hani şu daha çok küçükken bir ucu çekmeceye, diğer ucu penisine bağlı ipi annesi görmüştü ya. Yıllar sonra cebindeki ipler hep farklı olsa da onun için hala çekmeceye bağlı o ipti. İyi düğüm atan izci Dennis Rader. Yıllar sonra BTK canisi yani bağla, işkence et ve öldür sözcüklerinin ilk harfleriyle anılacak olan Dennis Lynn Rader, 1945 yılında Kansas, Wichita'da doğdu. 4 erkek kardeşin en büyüğüydü. İçine kapanık yalnız kalmayı seven, terbiyeli, şakadan pek anlamaz bir çocuktu. İlkokulun son yıllarında başlayan bağlama, kontrol altına alma, işkence etme hayallerini bir yana bırakacak olursak sıradan sayılacak bir yaşamdı onunki. Tabii bir de tavukları boğazlayan anneannesini seyretmek gibi bir başka tutkusu daha vardı. İleriki yıllarda önce kedi ve köpekleri, sonra zavallı insanları asmaya kalkışması bu yüzden. Kadın iç çamaşırları merakından da biraz söz etmek gerek. Oradan buradan çaldığı rengarenk külotları, sütyenleri o tarihlerde kendi üzerinde deneyip denemediğini bilmiyoruz ama çok sonraları can çekişen kurbanlarının karşısına onların iç çamaşırlarıyla çıktığı kesin. İzci takımının lideriyken en iyi bildiği ve takıma yeni girenlere öğretmekten keyif aldığı becerisini de unutmamalı. Özel bir teknikle düğüm atmak. Zamanı geldiğinde kurbanlarının gırtlarını aynı teknikle sıkacaktı. Rader liseyi rahat bitirdi. Elektronik teknisyeni oldu. Hatta 1965'te Kansas Wesleyan Üniversitesi'ne kaydoldu. 1966 yazında okulu bırakarak orduya katıldı. Böylelikle kara ordusuna alınıp Vietnam'a gönderilme ihtimalini hava kuvvetlerine gönüllü olarak başvurarak geçiştirdi. Batı Pasifik'teki Okinawa adası ilk görev yeriydi. 6 ay kadar Kadena hava üssünde kaldıktan sonra Tokyo yakınlarındaki Tachikawa hava üssüne gönderildi. Kore, Yunanistan ve Türkiye tayinlerinden sonra göğsünde bir sürü üstün hizmet madalyasıyla memlekete döndü. İlk cinsel deneyimini ülkesinden binlerce kilometre uzakta yabancı bir fahişe ile yaşadı. Amerikalı askerin verdiği dolgun ücrete dayanamayan kadın kendisini bağlamasına izin verdi. 1970'te terhis oluncaya dek 4 yıl boyunca Rader birlikte olduğu yabancı seks işçilerini bağlamaktan hiç vazgeçmedi. Wichita, Kansas'a döner dönmez liseden tanıdığı bir kızla evlendi. 26 yaşındaydı, karısı Pula Dietz ise 23. El, ayak, göz bağlamanın söz konusu dahi edilmediği cinsel yaşamlarını iki çocukla taçlandırdılar. Çalışıyordu, iyi bir Hristiyandı. Kilise konseyinin saygın bir üyesiydi. Ne olduysa 15 Ocak 1974 günü oldu. Aklına nasıl düştüğü bilinmez. Dennis Rader, Otero ailesinin Kuzey Edgemore Sokağı 803 numaradaki evlerinin arka kapısında durmaktaydı. Hayaller içindeydim diye anlatacaktı günü geldiğinde. O evi neden seçtiğimi hiç hatırlamıyorum. Telefon kablolarını kestikten sonra içeri girdiğimde biraz şaşırmıştım doğrusu. Çünkü ne köpeğin ne de Bay Otero'nun evde olacağını tahmin etmiştim. Yalan söylüyordu. O evi neden seçtiğini gayet iyi bilmekteydi çünkü. Günlerdir Otero ailesine Meksika kökenlilere özgü, kara saçlı, kara gözlü, geniş kalçalı genç annesiyle küçük kızını izliyor ve hayaller kuruyordu. Peki daha sonra olacakları neden yaptığını hatırlıyor musun diye soracaktı yargıç. Kısa ve net bir cevaptı aldığı. Cinsel zevkim için. İşte bu doğruydu. O soğuk, sisli ve karanlık kış günü, Dennis Rader cebindeki tabancasını hiç ateşlemedi. Onu sadece korkutmak ve evdekileri bağlayabilmek için kullandı. 15 yaşındaki Charlie Otero sokak kapısına anahtarı sokup çevirdiğinde ilk dikkatini çeken içerisinin sessizliği oldu. ''Hey millet neredesiniz?'' diye seslendi salona doğru yürürken. Köpek bile havlamıyordu. İçinde garip bir his vardı. Salona girmekten vazgeçti. Annesiyle babasının yatak odasına bakmaya karar verdi. İlk gördüğü yatağın ayak ucunda yerde yüzü koyun yatmakta olan el ve ayak bilekleri bağlı babası oldu. 38 yaşındaki Joseph Otero'nun başına bir poşet geçirilmişti. Yatağın üzerinde yatan annesiydi. Babasından tek farkı boynundaki ipti. Gördüğü manzaranın korkunçluğu karşısında birkaç dakika donup kalan çocuk, nihayet yardım istemek üzere sokağa fırladı. Aslında kimsenin yardım etmesi mümkün değildi. O gün, o saatte evde Otero'lardan kim varsa çoktan ölmüştü ve çocuğun henüz bundan haberi yoktu. Koşarak yetişen komşular telefon hatlarının kesik olduğunu fark ettiler. Olay yerine gelen polis, evin 9 yaşındaki küçük oğlunun yatak odasına girdiğinde yerde yüzü koyun yatmakta olan el ve ayak bilekleri bağlı cesediyle karşılaştı. Başına geçirilmiş poşeti gördüler. Bir değil, tam 3 poşet. Asıl tüyler ürperten sahne bodrumdaydı. 11 yaşındaki küçük Josephine Otero, ayağında çorapları ve üzerindeki tişörtüyle yarı çıplak vaziyette bir boruya bağlanmış, boynunda ip öylece durmaktaydı. Wichita Emniyetinden Başkomiser Paul Dodson, babanın saatiyle küçük kızın el çantası dışında herhangi bir şeyin çalınmadığını açıkladı. Kapı ve pencerelerde zorlama yoktu. Başa geçirilen poşetlerle boğmada kullandığı ipleri katilin yanında getirdiği kesindi. Muhtemelen silahlıydı, yoksa böylesi sessiz bir çevrede kurbanların çığlıklarını mutlaka bir duyan çıkardı. Evin değişik yerlerinde ayrıca küçük kızın ve bağlı olduğu borunun üzerinde sperm bulduk dedi. Kurbanların hiçbirine tecavüz edilmemiş. Anlaşılan katil birkaç kez kendi kendini tatmin etmiş. Söylediklerinde haklıydı. Gerçekten Dennis Rader kurbanların hiçbiriyle cinsel ilişkiye girmedi. Küçük kıza evde bir fotoğraf makinesi var mı diye sorduğunu anlattı hakime. Cevap vermesini bekleyemeden boğduğunu ekledi sonra. Bedeni yaşadığı sahneyi ölümsüzleştirmesini bekleyemeyecek ölçüde gerilmişti. Ne yazık ki henüz 1970'li yıllardı. Sperm sıvısından DNA elde etmek, profili bir veri tabanında aramak, en azından şüphelilerinkiyle karşılaştırmak hayalleri dahi süslemiyordu. Polis çok ustaca planlanmış, zamanlaması iyi ayarlanmış ve askeri bir operasyonmuşçasına uygulanmış saldırının nedenini anlayabilmek için çok uğraştı. Motifi bulsa katile bir adım yanaşacağını biliyordu. Ama bir türlü Otero ailesinin fertlerine zarar verebilecek bir düşman bulamadı. Dennis Rader'ın sadece orgazm olabilmek için bunca kişiyi katledebileceği, 1,5 saat kadar kaldığı evin ön kapısından çıkacağı, Otero'ların otomobilini alıp birkaç kilometre ötedeki marketin önüne park edeceği, elini kolunu sallayarak evine döneceği kimin aklına gelirdi ki? Polis üç kişiyi tutuklayınca Raider kalem kağıda sarıldı. Daha sonra çokça yapacağı biçimde günlük gazetelerden birine mektup yazdı ve Otero'ları katledenin kendisi olduğunu itiraf etti. Olayları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Hatta bağlarken ve boğarken kullandığı düğüm tekniğini dahi. Ne yazık ki 1970'li yıllardı. Düğüm tekniklerinin henüz bir veri tabanı yoktu. Bu yüzden kullanılan düğümün biçimine bakarak canilerin geçmişlerini, mesleklerini tahmin etme olanağı bulunmuyordu. Mektubunu BTK diyerek imzaladı. Bind, Torture and Kill, yani bağla, işkence et ve öldür. 30 yıl kadar sürecek BTK avı böyle başladı. İzleyen 17 yıl içinde Raider, arada uzun soğuma evreleri yaşayarak 8 kadın öldürdü. Ama selobant ip, kelepçe, bıçak, tabanca gibi lüzumlu malzemeyi yerleştirdiği çantasını yanından hiç ayırmadı. Her seferinde kurbanlarını ölmeye ramak kalıncaya kadar boğdu, kendine gelmelerini bekledi ve yine boğdu. Bu döngüyü olabildiğince kendi ve kurban dayanabildiği kadar uzatmaya çalıştı. Cinayetlerden sonra cesetlere poz verdirdi, kimi zaman onların iç çamaşırlarını giydi, üzerlerindeki bir eşyaya denk gelecek biçimde boşaldı ve fırsat buldukça hem kendisinin hem de kurbanlarının eylem sırası ve sonrasında fotoğrafını çekti. 1991'deki son kurbanı 62 yaşındaki Dolores Davis'ten sonra bir daha öldürmedi. Otoerotik deneyimlerini geliştirdi. Defalarca ormanda, otel odasında, hatta annesinin bodrumunda poz verdiği kurban cesetlerinin şekillerine girdi, onların iç çamaşırlarını giydi, yüzüne maske taktı ve boynuna ünlü düğümünü attığı ipi geçirip yavaş yavaş çevirerek kendi fotoğrafını çekti. 2004 yılında ilginç bir gelişme oldu. Raider, 1974 ile 1991 arasında öldürdüğü kişilerin cinayet dosyalarının kapatıldığını öğrenince tepesi attı. Üstelik o ikisi erkek, 8'i kadın, 10 kişi öldürmüştü. Polis sadece 9'unun BTK elinden çıktığını söylüyordu. Oturup polise bir mektup yazdı. 10'uncuyu da kendisinin öldürdüğünü açıkladı. Nerede, nasıl öldürdüğünü bütün ayrıntılarıyla anlattı. Tabii yine BTK diye imzaladı. Mağdurlardan birinin tırnak altında doku bulunması 30 yıldır süren BTK soruşturmasının dönüm noktasını oluşturdu. Artık DNA analizleri yapılabiliyordu ve tırnağın altındaki DNA profili BTK'ya aitti. Seri katili bulabilmek amacıyla 1300 erkekten örnek aldılar. Aralarında Dennis Raider yoktu. Hangi polis, iki çocuk babası, sessiz, sakin, dindar bir adamdan şüphelenir ki? Üstelik bu adam bir güvenlik firmasında alarm montajcısı olarak çalışıyorsa. Dennis Raider bilgisayar disketlerinden silinmiş dosyaların yeniden okunur hale getirilebileceğini bilmiyordu. Bir televizyon kanalına gönderdiği maktullerin fotoğraflarını içeren disketin polisin eline ulaşacağını, polisin de diskette daha önce Dennis adıyla kaydolmuş ve silinmiş bir belgeyi açabileceğini hesap etmedi. Belge katilin kilise bağlantısını ortaya çıkardı. Lutheran Kilisesi Wichita Dönis sözcükleriyle yapılan bir internet taraması aradıkları adamın soyadını ele verdi. BTK siyah renkte bir Jeep Cherokee kullanmıştı. Dennis Raider'ın evinin önünde siyah renkte bir Jeep Cherokee park halindeydi. Ancak bunlar onu tutuklamaya yetmezdi. Kızının Kansas Üniversitesi'nde öğrenciyken kadın doğum kliniğinde kanser taraması için alınan pap simirinin servikal yayma bulunduğunu saptadılar. DNA analizini yapabilmek amacıyla savcılık izni talep ettiler. Dennis Raider'ın kızının DNA profili, boğularak öldürülen kurbanlardan birinin tırnağının altından elde edilen dokunun DNA'sına çok benziyordu. Katil Raider'ın kızının çok yakınıydı. Büyük bir olasılıkla kendisiydi. Bu kanıt 25 Şubat 2005 günü Dennis Raider'ı tutuklamaya ve BTK canisi olarak suçlamaya yetti. 27 Haziran 2005'te Raider tüm cinayetleri kabul etti. 10 kez müebbet hapse, toplam 175 yıla mahkum edildi. Bu Kansas eyalet yasalarına göre alabileceği en yüksek cezaydı. 31 yıl süren soruşturma ve takipte böylece noktalanmış oldu. Tek başına olmaz. John Gerard Schaefer. Birini öldürürken az sonra sıranın kendisine geleceğini bilen bir diğerini seyretmek. İşte sadizm budur. John Gerard Schaefer. Her ne kadar bölge karakolunun Schaefer ailesiyle ilgili tuttuğu herhangi bir zabıt olmasa da kız arkadaşlarından biri baba ile oğul arasında zaman zaman yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşandığını anlatmıştı. 1946 Wisconsin doğumlu oğlun adı John Gerard'tı. Yalnız ve garip lise öğrencisinin pencerelerden içerisini seyretmek, komşu kızlar soyunurken kendini tatmin etmek gibi bazı kötü huyları olduğu söylenir ki bu kızlardan biri yıllar sonra avuçlarının arasında son nefesini verecekti. Kadın iç çamaşırlarına düşkündü. Hatta cinsel açıdan uyarılmak için kimi zaman onları giyerdi de. Gün gelecek cezaevinde onunla konuşan psikologlar bu davranışlarını ağzından kaçırıverdiği bir cümleye bağlayacaklardı. Babam kız kardeşimi her zaman benden daha çok sevdi. Ne yapıp ettiysem bunu değiştiremedim. Gerçekten John Gerard'ın elini kana bulatacak, babasının kız kardeşini daha çok sevmesi ve bu yüzden erkek çocuk yerine kız olmak istemesi miydi bilinmez. Ancak şurası muhakkak ki, durup durup kendini ağaçlara bağladıktan sonra kurtulmaya çabalamaktan keyif duyması, bir hamlede kafasına uçurduğu tavukların karınlarını deşip tecavüz etmesi pek normal sayılmazdı doğrusu. Kız arkadaşının elini ayağını bağlayarak oynadığı tecavüz oyunu 16 yaşındayken gerçeğe dönüştü. 15 yaşındaki kızla yatmasının hemen ardından pencereden dışarıya baktı. Karşı evin bahçesinde bikinisiyle güneşlenmekte olan kadını gördü. "Şu o, ya bak," diye seslendi içeriye. "Benim kendisini seyrettiğimi bildiği halde istifini hiç bozmuyor. Beni baştan çıkarmaya çalışıyor, ahlaksız kadın." Aynı kız arkadaş yıllar sonra geçmişi hatırladığında genç adamın zaman zaman nasıl ağlama krizleri geçirdiğini, "Neyin var, anlatsana," diye ısrar ettiğinde ona kadınları yakalamak ve asmak şeklindeki fantezilerinden bir türlü kurtulamadığından yakındığını aktaracaktı. Herkesin hayali kendine elbette ama geçmişinde yaşadıkları bilinseydi en azından kimse onu Florida eyaletine polis yapmazdı. Kızlar Florida eyaletinin Stuart kasabasına geleli henüz 2 gün olmuştu. Biri 18, diğeri 17'sindeydi. Pamela Sue Wells ile Nancy Ellen Trotter, 21 Haziran 1972 sabahı yol kenarında durmuş otostop yapmaktaydılar. Önlerinde bir devriye otosu durdu. "Bu eyalette otostop yapmak yasak," dedi araçtan inerek yanlarına gelen eli yüzü düzgün gençten bir memur ve kimliklerini istedi. Yalan söylüyordu. Florida'da otostop yasak falan değildi. "Hadi gelin, sizi kaldığınız yere kadar götüreyim. Bana kalırsa bir otomobil kiralasanız daha iyi olur." Ertesi sabah kızlar evin kapısı önünde aynı devriye otosunu gördüler. Onları kumsala götürmek üzere gelmişti. Hiç tereddüt etmeden polise güvendiler. Bir sonraki gün adam yine aynı yerdeydi. Ama bu kez yakınlardaki Jensen plajı yerine anakaraya köprüyle bağlı, bataklıklarıyla ünlü Hutchinson adasına doğru direksiyon sallıyordu. "Size İspanyollardan kalan kaleyi göstereyim," demişti. "Florida sadece deniz, güneş, kumsal değil. Biraz da tarih bilginiz gelişsin." 26 yaşındaki polisin yol boyunca açık saçık konuşmaları kızları biraz rahatsız etmiş olsa da pek aldırış etmediler. Ne de olsa her ikisi çok güzeldi, buna alışıktılar. Alışık olmadıkları polisin aracı yol kenarında durdurması ve silahını çekerek inmelerini emretmesi oldu. Şaka yapıyordu herhalde. "Sizi kadın tacirlerine satacağım. Meksika'daki bir genel evde çalışacaksınız," demişti ellerini kelepçelerken. Bağırmamaları için ağızlarına selebant yapıştırdı ve yan yana bir ağaç kütüğüne bağladı. Öyle ki biraz kımıldasalar ya da ayakları kaysa boyunlarına doladığı ilmeği sıkışarak onları boğması an meselesiydi. Tehditler savuraraktan çekip gitti. Memur birkaç saat sonra geri döndüğünde kızları göremedi. Panik içinde amiri Richard Crowder'i aradı. "Patron, delicesine bir şey yaptım. Bana çok kızacağını biliyorum. Otostopçu iki kıza Florida yollarının ne kadar tehlikeli olduğunu gösterebilmek için küçük bir oyun oynadım." "Hemen karakola dön," diye bağırdı başkomiser. Kızlar elleri kelepçeli, üst baş perişan, çamur içinde karşısında duruyordu çünkü. Bağlandıkları yerden ne yapıp edip kaçmış ve en yakın karakola sığınmışlardı. Başkomiserin görür görmez kimliğini ve silahını alarak tutukladığı, 3 gün sonra 15 bin dolar kefaletle serbest kalan polis, John Gerard Schaeffer'dan başkası değildi. Yargıç D.C. Smith'in "rezil herif, düşüncesiz serseri" diyerek 1 yıl hapse, 3 yıl denetimli serbestliğe mahkum ettiği Schaeffer iyi halden yararlandı, 6 ay sonra hapisten çıktı ve 2 aya varmadan 27 Eylül 1972'de 17 yaşındaki Susan Place ile 16 yaşındaki Georgia Jessup'u kaçırdı, işkence etti, öldürdü ve Hutchinson adasına gömdü. Kızlardan birinin annesi aynı gün akşamüstü polise başvurmuş, kızların sabahleyin gitar çalmak üzere bir yere gideceklerinden bahisle yaşlıca bir adamın otomobiline bindiklerini, hala eve dönmediklerini bildirmişti. Ne yazık ki kadın iki şeyde yanıldı. İlki adam yaşlı değildi, ikincisi plakanın verildiği yeri tanımlayan sayı 4 değil, 42 idi. Yani araç Florida'nın Pinellas değil, Martin ilçesine kayıtlıydı. Polisi yanlış yönlendiren görgü tanığının bu yanılgıları çok pahalıya mal oldu. Aslında katil 1968'de evlenmiş, geçinmek için öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz uygunsuz davranışlar yüzünden işine son verilince kiliseye başvurdu. Papaz olmak istemişti. Keşke olabilseydi. Ne yazık ki okulda yaşananlar yüzünden başvurusu reddedildi. 2 yıl kadar sonra karısı, karşılaştığı aşırı zulme dayanamadığını ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Tek celsede boşandılar. Schaefer kendini geliştirmeye karar verdi. İyi bir golfçüydü. Bundan yararlandı, sosyal bilimler lisansını bursla tamamladı. Ardından bir devlet üniversitesinde ceza adaleti programına kaydoldu. Bir yandan polis akademisinin 600 saatlik meslek kursuna katıldı. 1971'de ikinci kez evlendiğinde artık bir polis memuruydu. Ertesi yaz yol kenarında otostop yapan kızlara oynadığı tatsız oyuna varıncaya dek en ufak trafik cezası bile almamıştı. Ne hızlı araba kullanmaktan ne de kırmızıda geçmekten. Halbuki 1966'dan bu yana iki evliliğine ve gayet başarılı giden eğitim hayatına paralel olarak 6 yıldır durmadan öldürmekteydi. Seri katilin yakalanmasını iki kamçıya borçluyuz. 5 Nisan 1973'te Hutchinson adasında yürümekte olan iki genç, yamaç kıyısında insan kemiğine benzer kalıntılara rastladılar. Çenesinde kurşun giriş deliği bulunan kafataslarından birinin dişlerinden kimliklendirme yapılabildi. Kemiklerin gitar çalmak üzere evden ayrılan ve bir yıldır geri dönmeyen kızlara ait olduğu anlaşıldı. Otopsi raporu ve olay yeri incelemesi kızların ağaca bağlandığını, ağızlarının selobantla kapatıldığını, boyunlarına ip geçirildiğini, bedenlerinin bıçakla doğrandığını, sonunda kurşunlanarak öldürüldüklerini ve bütün bunların muhtemelen bir yıl kadar önce yapıldığını ortaya çıkardı. Bu modus operandi yani davranış biçimi, polisin aklına önceki yaz yol kenarında otostop yapan kızları aynı adaya götüren meslektaşlarını getirdi. Polis 7 Nisan'da Schaefer'ın ve annesinin evini aradı. Bulunan bir el çantası Susan Place'e aitti, yani adada öldürülen kızlardan birine. 3 parça mücevher ise 1969 Eylül'ünden bu yana kayıp, 25 yaşındaki Lake Bonet ise 2 dişle bir broş, 1969 aralığında ortadan yok olan 22 yaşındaki Carmen Heloka, adres defteri 1972 Ocağı'nda kaybolan Belinda Hutkins'a, pasaport, şiir kitabı ve günlük en son Ocak 1973'te görülen 19 yaşındaki Colette Goodenhag'a, ehliyet ise Colette ile birlikte gezmeye çıkan ve bir daha haber alınamayan yine 19 yaşındaki Barbara Wilcke'a aitti. Adı Mary Briscolina olan ve Ekim 1972'de 14 yaşındayken bir arkadaşıyla birlikte kaybolan küçük kızın kolyesi de oradaydı. 11 tabanca ve 13 bıçağın bulunduğu dolaptan gözleri yuvalarından fırlamış, ağızları bantlı, elleri ayakları bağlı bir sürü kadının fotoğrafı da çıktı. Aralarında sütyen, kilot ya da kısa şeffaf gecelikle boynunda ip, ayna karşısında poz veren bir erkeğinkiler de. Tahmin ettiğiniz gibi erkek Schaefer'dan başkası değildi. Bir de 100 sayfaya yakın günlüğü bulundu. Kara kalem eskizler, küçük notlarla, oğullara uyguladığı işkence tekniklerini ve öldürme biçimlerini en ufak ayrıntısına kadar kaydetmişti. Onu muayene eden 4 psikiyatr akli dengesinin yerinde olduğuna ve yargılanabileceğine karar verdi. Çıkarıldığı mahkemede en küçük kurbanlarının 8 ve 9 yaşlarında 2 küçük kız olduğunu anlattı. Sayıları 40'ı aşan masum kız ve kadınları nasıl astığını, tekrar tekrar geri dönüp nasıl tecavüz ettiğini, hatta bazılarının göğüslerini, kalçalarını kesip nasıl yediğini anlattı. Ancak hiçbirinin kadın kıyafetleri içinde ayna karşısına geçip bir yandan kendini boğarken bir yandan tatmin olmanın verdiği zevke ulaştıramadığını anlattı. Savcı sadece Hutchinson adasında kemikleri bulunan iki kızın cinayetini kanıtlayabildi. Bu yüzden yargıç C. Pfeiffer Trowbridge, onu sadece 2 kez müebbete mahkum edebildi. Cezaevindeyken eski bir okul arkadaşı Sandra London ile yazışmaya başladı. Birlikte kaleme aldıkları, cinselliğin ön planda tutulduğu ve insan öldürmenin verdiği hazzı yücelten Killer Fiction adlı kitap, 1989'da Media Queen şirketi tarafından basıldı. Seri katillerin davranış biçimleriyle ilgilenen her profesyonel gibi ben de söz konusu kitapla ilgilendim ve 1995'te yapılan 4. baskısını okuma fırsatı buldum. Ünlü İngiliz yazar Colin Wilson'ın ön sözünü taşıyan kitabın ilk 60 sayfası Sandra London'ın yazdıklarına ayrılmış. Kalan 250 kadarı acımasız katilin elinden çıkmış. Schaeffer yazdıklarının hayal ürünü olduğunu ileri sürerek kendisine seri katil unvanını layık gören polisiye yazarları Colin Wilson ve Michael Newton'ı, ayrıca FBI'ın efsanevi profilleme uzmanı Robert Dressler'i mahkemeye vermiş olsa da kaybetti. Kanımca Killer Fiction, her polis memurunun okuması gereken ders kitabı niteliğindeki bir belge. Schaeffer'la aynı cezaevini paylaşan ama ondan farklı olarak öldürdüğü 30'dan fazla kadınla ilgili delillere ulaşıldığından 1989'da idam edilen bir diğer seri katil Ted Bundy'nin de kitabı okuduğunu ve Schaeffer'a bu yüzden derin bir hayranlık beslediğini de biliyoruz. Polislerin en yüz karası John Gerard Schaeffer, 3 Aralık 1995'te hücresinde kanlar içinde can verdi. Bir fincan kahve yüzünden çıktığı söylenen bıçaklı saldırının arkasında muhtemelen bu kitapta gözler önüne serdiği vahşet var. Gerçi saldırgan Vincent Rivera hiçbir zaman Schaeffer'ı öldürdüğünü kabul etmedi ama iki cinayetten yediği ömür boyu artı 20 yıllık cezasına 53 yıl 10 aylık bir mahkumiyetin eklenmesini engelleyemedi. Eşcinseller nereye gitti? Herbert R. Baumeister. Annesi pek otoriter bir kadındı. Babası beklentileri karşılanmadığında şiddete başvuran, kimi zaman küfürle yetinen, kimi zaman zincirle, askıyla oğlunu döven anestezi uzmanı bir hekim. Çocukken ölü hayvanlarla oynamaktan hoşlandığını anlatacaktı. Herb Baumeister. Bir de idrarın tadına bakma hayallerini. Çekmecesinde ölü kuşu bulan ilkokul öğretmeni nasıl da korkmuştu. İçine kapanıktı. Arkadaşları yoktu ve bütün bunlar onu bir ruh hekiminin karşısına çıkarmaya yetmişti. Konan tanı şizofreniydi. Ama şizofreni ne liseyi bitirmesine engel oldu ne de anatomi alanında ön lisans yapmasına. Önceleri bir gazetede çalıştı, sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın bir dairesinde. İş arkadaşları onu gayretli, yardımsever, ayrıntıya düşkün, hata kabul etmez, titiz giyimli diye tarif edeceklerdi. Bir keresinde gazetedekileri cenaze arabasının direksiyonunda başında şoför kasketiyle gelerek şaşırtmış, 8-10 kadarını futbol maçına götürmüştü. Ulaştırma Bakanlığı'ndaki meslektaşları ondan gelen yılbaşı tebrikini gördüklerinde biraz sinirlendiler doğrusu. Kartın ön yüzünde kendisininkinin yanı sıra bir de kadın kılığına girmiş arkadaşının fotoğrafı basılıydı. Valiye gelen mektuplardan birinin üzerine işemesi son noktayı koydu. Bakanlıktaki işinden kovuldu. Baumeister 24 yaşında evlendi. Yıllardan 1971'di. Cinsel hayatları pek hareketli olmasa da 3 çocukları doğdu. Kayınvalidesinin aldığı 350 bin dolarlık banka kredisiyle başlattıkları yeni işlerini, açtıkları Save a Lot adlı mağazayı ayakta tutmak için karı koca var gücüyle çalışmaktaydı. Tatilde çekilen videolar, evin arka bahçesinde verilen küçük partilerdeki fotoğraflar, mutlu ve mesut bir aile olduklarının kanıtıydı. Genç adam çocuklarına ve eşine karşı sevecen tavırlar sergilemekteydi, yüzünden gülümsemesi eksik olmuyordu. Karısı Juliana'nın ondan kuşkulanması için hiçbir neden yoktu. Arka bahçede oynayan küçük oğlunun bulduğu birkaç kemiğe bakıp da hafta sonları çocuklarla birlikte Vavese Gölü kıyısındaki yazlık eve gittiklerinde yalnız kalan kocasının can sıkıntısını çevredeki gay barlarda avlanarak değerlendireceğini nereden bilecekti? Zaten kocası onu teselli edecek cümleleri bulmakta hiç gecikmemişti. Biliyorsun babam doktordu, ben de anatomi okudum. Kemikler o tarihten kalma. 1990'ların başıydı. Indianapolis bölgesinde birbiri ardı sıra eşcinsel erkekler ortadan kaybolmaya başladı. Hemen tamamının son görüldüğü yerler bir gay bardı. Günümüzde Indianapolis'teki Deanhurst Caddesi'nin güney tarafında 2338 numaralı binada faaliyet gösteren Vandagriff ve ortakları şirketinin kurucusu Virgil L. Vandagriff, o tarihte Indiana şerifine bağlı Marion cinayet masasında çalışan bir dedektifti. Kayıplardan birinin ailesinin kendisine yaptığı başvuruyu meslektaşı Mary Wilson'la paylaştı. Birlikte iz sürmeye başladılar. Bir süre sonra Baumeister'ın yaşama şansını yakalayabilmiş kurbanlarından birine ulaştılar. "Evine gittim," diye anlattı adam. "Karşılıklı otoerotik asfiksi deneyimlerimiz oldu. Önce o soyundu, bir hortum parçasıyla onu boğmamı istedi, bu sırada kendini tatmin etti. Ardından aynı şeyi kendisi uygulamaya kalktı. Bilincimi kaybettiğinde boğazımı sıkmaktan vazgeçmiş, kendimi zor kurtardım. Meğer daha önce bazı küçük kazaları olmuş." Tanık Baumeister'ın ev adresini, otomobilinin plaka numarasını verdi. Dedektif Mary Wilson, Bayan Juliana Baumeister'la görüşmeye gitti. "Boşanmak üzere birkaç kez mahkemeye başvurdum," diye anlattı kadın. "Siz öyle mutlu mesut aile tablosu çizdiğimize bakmayın. 25 yıllık evliliğimizde sadece 6 kez birlikte olduk. Üçünde gebe kaldım zaten." Ertesi gün öğleden sonra dedektif Wilson yanına deneyimli iki olay yeri inceleme uzmanını Tom Anderson ile Jeff Markham'ı alarak Westfield 156. sokaktaki eve gitti. Bayan Juliana ile boşanma davasını takip eden avukatı Bill Wedling bahçe kapısı önünde onları beklemekteydi ve doğru arka tarafa yönelerek yıllar önce oğlunun kemikleri bulduğu ağacın altını gösterdi. O gün ve izleyen haftalarda evin ve bahçenin değişik yerlerinde sayılamayacak kadar çok yanık kemik parçacığı ve diş çıktı. Mary Wilson hepsini kimlik tespiti için Indiana Üniversitesi adli antropoloğu Stephen Navrocki'ye yazarın notu. 1991'den bu yana biyoloji ve antropoloji profesörü olarak Indianapolis Üniversitesi'nde çalışan Dr. Stephen P. Navrocki halen aynı yerin arkeoloji ve adli bilimler laboratuvarına ait osteoloji biriminin de yöneticisi. Araştırmalarını adli arkeoloji, dış mekan olay yerlerinden delil toplanması ile tafonomi, çevrenin dağılmış ve gömülmüş kemiklere etkisi, bilim dallarına yoğunlaştıran Dr. Navrocki, ABD'nin adli antropoloji alanında board sertifikasına sahip 60 uzmanından biri olarak yüzlerce davada bilirkişilik yaptı. Boş zamanlarını kilise orkestrasında gitar çalarak, kuş gözleyerek ve ailesiyle dağ yürüyüşlerine çıkarak değerlendiriyor. Gönderdi. Cevap gelmekte gecikmedi. Kemikler insana ait, fazla eski değiller ve yakılmışlar. Evin gizli bir yerindeki video kamerayı muhtemelen cinayetlerin filmini çekmekte kullanmıştı. Ama her türlü gayrete rağmen kasetlere ulaşamadılar. Herb Baumeister'a da ulaşamadılar. Çünkü daha dedektif Mary Wilson'ın dükkanda karısıyla görüştüğünü duyduğu anda otomobiline atlamış ve Kanada'nın yolunu tutmuştu. 49 yaşındaki adam 3 Temmuz 1996 günü Ontario Grand Bend'deki Pineri Park'a doğru yola çıktı. Muhteşem Huron Gölü manzaralı kumsallardan birinde durdu. 4 sayfalık intihar mektubunu şoför koltuğuna bıraktı ve araçtan indi. 0.357'lik Magnum tabancasını alnının ortasına dayadı. Tek el silah sesiyle birlikte cinayetlerinin ve cinsel yaşamının ayrıntıları da sonsuzluğa karıştı. Yaşayan kurbanların ifadelerinden önemlice bir bölümüyle karşılıklı erotik asfiksiye başvurdukları, olaya katılanların bunu gönüllü olarak uyguladıkları, çünkü Baumeister'ın onları bu yolla ulaşılacak orgazmın çok daha güçlü oluşuna ikna ettiği açıkça belli. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında dedektif Virgil L. Vandagriff, 80'li ve 90'lı yıllarda Ohio boyunca ilerleyen 1.70 karayolunun kenarına saçılmış eşcinsel cesetlerinin de onun kurbanı olduğuna dair ipuçlarına ulaştı. Ne yazık ki 1.70 katilinin Baumeister olup olmadığı aydınlatılamadı. Ancak ilginç olan, katil intihar ettikten sonra 1.70 boyunca eşcinsel cesedine de rastlanmadı. Evde ve bahçede bulunan kemik ve diş kalıntıları 2011 sonbaharı itibariyle hala incelenmekte. Sadece 17 kişinin kimliği saptanabildi. Aralarında kim olduğu bilinmeyen 7 erkeğin daha kalıntıları bulunuyor. Hayali orgazmın ustası Komiakov Victor Yu. Doktor onu muayene ettiğinde Yu 28 yaşındaydı. Hiç evlenmemişti, hiç çalışmamıştı, hiç askerlik yapmamıştı ve başka hiçbir uyarana ihtiyaç duymadan sadece bir erkeğin boğazını sıktığını hayal ederek orgazm olabiliyordu. Yu 1962 yılında Rusya'nın Rostov bölgesinde doğdu. Annesi ve babası çok küçük yaşta evlenmişti. İyi birer ebeveyn olamamaları için başka nedenler de vardı. Baba alkolikti, birini öldürdü. Anne alkolik değildi ama o da birini ağır yaraladı. Hapse düştüler. Böylelikle Yu daha 6 yaşındayken kendini bir öksüzler yurdunda buldu. Uyumsuz, içine kapanık bir çocuktu. Arkadaşlarıyla ilişki kuramıyor, okulu sevmiyordu. Dersleri kötüydü, hırsızlık yapıyordu, kaçıyordu, dayak yiyordu. Hem daha büyük çocuklardan hem öğretmenlerden. Durumunu antisosyal davranış bozukluğuyla özetlediler. 8. sınıfa geldiğinde esrar kullanıyor, aseton çekiyordu. Bir psikiyatri kliniğine yatırılması işe yaramadı. Bütün mesele kafasına sert yerlere vurmuş olması dedi bir doktor ve ekledi. İflah olmaz. Doktor Yu'nun henüz 12 yaşındayken kendinden yaşça büyük bir grup erkek çocuğun tecavüzüne uğradığını bilmiyordu. Yu hiçbir zaman normal bir cinsel ilişkiye girmedi, hep eşcinsel kaldı. Üstelik bu tip ilişkilerin aktif bir üyesi olmakla yetinmeyip organizatörlüğünü de yaptı. Komiako Victor Yu'nun bu kitapta kendine yer bulması ne bağımlılığı ne de eşcinselliği. Onu farklı kılan bir rastlantı eseri görgü tanığı olduğu ve onu dünyanın 5 seri katili arasına sokacak olan bir deneyimi. Önce kendilerinin sonra birbirlerinin boğazını sıkarken gördü onları. Henüz 16-17 yaşında genç erkeklerdi hepsi ve hepsi çıplaktı. Sonra yüzlerindeki garip mutluluğu ve bedenlerindeki büyük değişikliği. O günden sonra Yu, ellerine dahi ihtiyaç duymaksızın sadece havasız kalmanın verdiği zevkten başkasını yaşamadı. Aynı yurtta kalan yaşıtları gibi küçük hırsızlıklarını sürdürdü ama gereksiz şiddete başvurması, hatta bazı kurbanlarını ölümle tehdit etmesi şikayet konusuydu. İlk tutuklanışında paraya ihtiyacım olduğu için çalmadım, şiddetin verdiği keyif başımı döndürüyor dedi. Birkaç gün sonra 18'ine basacaktı. Cezaevi kayıtlarına, kurallara isyan eden, sürekli huzursuzluk çıkartan, dengesiz, vahşi, yalancı, sodomiye yatkın yani aktif eşcinsel bir genç olarak geçti. Nerede kalabalık gruplar halinde uyuşturucu kullanılıyor, tatmin olmak için mahkumlar birbirinin gırtlağına sarılıyorsa Yu oradaydı. Günün birinde bir mahkum Yu'dan ellerini arkadan bağlamasını ve boğazını sıkmasını rica edince hiç beklemediği bir şey oldu. Yu, arkadaşının boğazını sıkarken o güne kadar yaşamadığı ve bundan sonra yaşamak için her şeyi göze alacağı bir mutluluk ve coşkuyla hazzın doruklarına ulaştı. Kendine geldiğinde hala arkadaşının boğazını sıkmaktaydı ve artık yaşamadığını anlaması uzun sürmedi. Uyarılabilir tipte çok tehlikeli, her an birini öldürebilir psikopat tanısı koydular. Haksız da sayılmazlardı doğrusu. İzleyen aylarda iki mahkum daha elleri arasında ölecek, biri son anda kurtulacaktı. Yu her fırsatta boğma fantazileri görüyor, asfiksinin kendisinde oluşturduğu renkli rüyaları diğer mahkumlarla paylaşıyor ve içindeki boğma dürtüsüne gem vuramadığından yakınıyordu. Rostov Devlet Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden Alexander Bukanovski onu muayene ettiğinde Yu 28 yaşındaydı. Hiç evlenmemişti, hiç çalışmamıştı, hiç askerlik yapmamıştı ve başka hiçbir uyarana ihtiyaç duymadan sadece bir erkeğin boğazını sıktığını hayal ederek orgazm olabiliyordu. 4. ayrımın sonu, sayfa 54.